Kitabın üçüncü ayrımı.
Dahası da var. Savaş haberleri sınırlanarak Amerikalıların üzerine titrediği basın özgürlüğü tehdit ediliyor. Amerikan Senatosu'nda kabul edilen anti-terör yasasıyla Bayan Özgürlük efsanevi meşalesinin alevini bizzat söndürüyor. Amerika'yı Amerika yapan, kimi anayasal özgürlükleri rafa kaldıran tasarı, terörist olduğundan şüphe edilen kişilerin gizlice dinlenmesine cevaz veriyor, gözaltı sürelerini uzatıyor. Böylece otoriterizmin yolunu açıyor. Yasaya tek retoyu veren Demokrat senatör, öneriler paketinin tuzaklarla dolu olduğunu belirttikten sonra şöyle diyor. Amerikan halkının özgürlüklerini feda edersek, tek kurşun atmadan bu savaşı kaybederiz. Shakespeare der ki, şeytan bir günah işleteceği zaman işe bu günahı kutsallık zırhına sarmakla başlar. ABD teröre karşı kutsal sefere çıkarken şeytanın oyununa gelip büyük günaha esir düşüyor. Şeytan kendisiyle savaşan erdemli rahibin ruhuna sirayet ediyor. Özgürlükleri hedef alan terör, özgürlükleri bizzat demokrasilere yok ettirerek dolaylı yoldan zafere ulaşıyor. Kırılgan demokrasimiz ilk ciddi terör eylemi karşısında gerileyip taviz veriyor. Dünya doğu ile batı arasında öfkeyle bölünüyor. Bizse bombardıman uçaklarının tam teçhizatlı savaşçılarını alkışlıyoruz. Libaslarının altından sarkan kuyruğu görmeden. Şeytanın yenilmediğini, sadece kılık değiştirdiğini fark etmeden. Araftakiler. Hiç düşündünüz mü niye bazı coğrafyaları yakın doğu, orta doğu, uzak doğu diye adlandırdığımızı? Nereye uzaktır bu diyarlar, kime yakındır? Tabii ki Avrupa'ya. Haritaları çizenler toprakları kendilerine olan mesafelerine göre tarif etmişlerdir. Oysa Amin Maluf'un dediği gibi Japonya'dan bakılırsa yakın doğu Kaliforniya'dır. Türkiye içinse Orta Doğu yakın doğudur aslında. Amerika uzak batıdır. Bugün haritaları çizenlerin gözüyle bakıyoruz yakınımızdaki dünyaya bile. Sadece mesafeleri tanımlarken değil, o mesafelerle ilişki kurarken de batının gözlüklerini kullanıyoruz. Ayaklarımızla doğunun topraklarına basarken yüzümüzü batıya çeviriyoruz. Doğumuzda kalanlara göre epey batıda olduğumuzu düşünüyoruz. Batımızdakilere göre ise biraz doğuda. Oysa doğumuzdan bakanlar uzak batıda görüyor bizi, batımızdakilerse fazla doğuda. Son kriz bir kez daha gösterdi ki ne batıda batılı kabul ediliyoruz ne doğuda doğulu. Araftayız. Savaşın alevi günden güne yüzümüzü yalarken çoğumuz kişisel olarak da yaşıyoruz ülkemizin arada sıkışıp kalmışlığını. Bir yanımızda kesif bir ortaçağ karanlığı. Bu tabir bile durduğumuz yeri ele veriyor. Doğuda ortaçağ batıdaki kadar karanlık mıydı ki? Öbür yanımızda saldırgan bir Haçlı Seferi mantığı. İşi kolay. İkisinden birinin yanında, işi kolay ikisinden birinin yanında saf tutanların. Bizse en zorundayız kararların. Geçenlerde yüzlerce imza ile açıklanan savaşa ve terörizme karşı girişim bildirisinde belirtildiği gibi terörün gücüyle gücün terörü arasında tercihe zorlanıyoruz. Ya terörü ya savaşı seçmeye itiliyoruz. Cihat ve Haçlı ordularının arasında arafta asılıyız. Oysa biliyoruz ki cennet vaadiyle kıyam çağrılarını da reddetmeliyiz. Cehennem seferberliğini reddettiğimiz gibi. Teröre de savaşa da aynı kararlılıkla hayır demeliyiz. Şiddete zerrece taviz vermeden barışın yanında saf tutmayı becerebilmeliyiz. İkiz kulelerde can veren masum Amerikalıların yaşam hakkını savunur gibi savunmalıyız. Savaş uçaklarıyla bombalanan masum Afganların yaşama hakkını da. Dolu dizgin bir felakete koşarken dünya çareyi savaşta arayan insanoğluna cennetle cehennem arasında Araf denilen o kum tepesinden durun diye haykırabilmeliyiz. Hiçbir kötülüğün yoktan var olmadığını anlatabilmeli, global refahın bayrağını taşıyabilmeliyiz. Kendi durduğumuz noktaya göre yeniden çizmeliyiz haritaları. Olaylara bize dayatılandan farklı gözlerle de bakabilmeliyiz. Arafta barışın ve adaletin yanında taraf olabilmeliyiz. Sam amca bizi niye çağırdı? Hani o meşhur afişte Sam amca seni istiyorum diye parmağını gözümüze sokar ya. Biz de o çağrıya uyduk, sorgusuz sualsiz gidiyoruz Afgan ölüm tarlalarına. Savaşa girecek 90 kişilik özel birliğin üstün yetenekleri vardır mutlaka. Ama buradaki asıl katkının askeri olmaktan ziyade simgesel olduğu kesin. Bunu önceki günkü mesajında Türkiye'ye övgüler yağdıran Başkan Bush da söyledi. Türkiye'nin desteği ABD'nin İslam'la değil, kötülerle savaştığını gösterdi dedi. Kimse kusura bakmasın ama bugünlerde George Bush bana Çanakkale Savaşı'nda İngiliz ordusundaki Hintli Müslüman birlikleri Osmanlı ordusuna karşı savaşa sokarken onların kahramanlığını öven ve meraklanmayın, hilafetin başkenti İstanbul yine Müslüman kalacak sözü veren İngiliz Başbakanı Lloyd George'u hatırlatıyor. Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu 29 Ekim resepsiyonunda çevresindekilere kara harekatının yanlış olacağını söylüyor. Bu arada Amerikan bombardımanındaki sivil kayıpları eleştiriyordu. Başbakan Ecevit de daha bir ay önce Türkiye'nin Afganistan'a asker gönderemeyeceğini, sadece Afgan muhaliflere askeri eğitim verebileceğini söylüyordu. Peki şimdi sormak hakkımız değil mi? Ne oldu da Genelkurmay Başkanı'nın yanlış bulduğu bir harekat için Başbakan'ın olmaz dediği katkı yapıldı ve Türk askeri boyutu ve süresi bilinmeyen bir savaşa sürüldü? Neden Türkiye karar mekanizmasında yer almadığı, kanıtlarını görmediği ve gerçek hedefini kestiremediği bir savaşa gönüllü yazıldı? Bu sorunun yanıtını bilmek, savaşa evlatlarını gönderen ve Taliban'ın doğrudan hedefi haline gelen Türkiye halkının en doğal hakkıdır herhalde. Hükümet bu soruyu terörle savaşa gidiyoruz diye yanıtıyorsa, terörün kaynağının halen bombalanan topraklarda, halen öldürülen insanlar olduğunu kanıtlamak zorundadır. Hadi Mehmet göreve çağrısı tam da operasyonun Avrupa basınında yerden yere vurulmaya başladığı bir dönemde geldi. Daha birkaç gün önce Le Monde, Liberasyon gibi saygın gazetelerde çıkan analizlerde harekat fiyasko olarak nitelendiriliyor. ABD'nin yanlış yerleri bombalaması, sivil kayıplarının artması, harekatın uzaması yüzünden uluslararası ittifakın tehlikeye girdiği, buna karşın kısa sürede çözülmesi beklenen Taliban'ın içeride güçlendiği belirtiliyordu. Hal böyleyken Türkiye'nin Afganistan'ın bu hale gelmesinde en büyük sorumluluğu olan ülkenin peşinde diğer bütün müttefiklerinden önce cepheye atılmasının mantığı nedir? Bordo belirli gayri nizami harp birliklerinin bir bataklıkta gerilla savaşı vereceği bir askeri misyon, Somali'de, Bosna'da, Arnavutluk'ta barış gücüne destek amacıyla katıldığımız harekatlardan farklı olsa gerektir. Şimdi uluslararası teröre karşı yükselen bu alkışlanası hassasiyeti, tarihi bağlarla bağlı olduğumuz Kudüs'ün işgalinde ya da Sabra ve Şatila'da 5000 masum Filistinli'nin katledilişinde göstermemiş olmamızı açıklamak da zor. Benim aklıma tamamen duygusal bir açıklama geliyor gerçi, ama onu da söylemeye utanıyorum. İnsanoğlu nereye? İnsanların belirgin yaş günleri, yıl dönümleri gibi takvimlerin dönüm noktaları da bize nereden gelip nereye gittiğimize ilişkin düşünme imkanı verir. Yüzyıl sonunda yazılan bu yazıyı geride bıraktığımız bin yılın, yüzyılın ve de on yılın bende bıraktığı izlere ilişkin sohbetlere ayırmak istiyorum. Bunlar akademik değerlendirmeler değil. Bazen gazete köşesinde rastladığım küçük bir haberden, bazen başımdan geçen sıradan bir olaydan yola çıkarak dikkatinizi çekmek istediğim küçük soru işaretleri olacak. Bilgisayarın hayatımıza getirdiği yeniliklerden, modernleşmenin kadın erkek ilişkileri üzerine etkisine, çocuk yetiştirme tarzlarımızın değişmesinden, yeni kuşağın özelliklerine değin, geniş bir yelpazede gözlemlerimi sizinle paylaşmak ve bir yüzyıl sonu muhasebesine kapı aralamak istiyorum. Belki bu tartışmalar bizi bundan sonrasına ilişkin tahminlere de sürükleyebilir. Yüzyıl sonra okuyup eğleneceklere malzeme vermiş oluruz. İletişim çağında iletişimsizlik. Şimdi veda etmek üzere olduğumuz 20. yüzyılın başında Almanya'da ilk düzenli şehir içi ulaşım seferleri başlayıp da orta ve alt sınıftan insanlar kenti bir ucundan bir ucuna gezme imkanına kavuştuklarında Alman sosyolog Georg Simmelow korkunç teşhisi koymuştu. İnsanlık tarihinde ilk kez iki insan yan yana bu kadar yakın oturup bedenleriyle birbirlerine dokundukları halde saatlerce birbirleriyle konuşmadan yolculuk yapıyorlar. Bir iletişimci olarak beni ilgilendiren, düşündüren, kaygılandıran bir saptama bu. Bu saptamadan 100 yıl sonra ben de Fransa'da Zimmel'inki kadar trajik bir örnekle karşılaştım. Paris'te yaşayan 70 yaşlarında bir İstanbul beyefendisi 30 yıldır evini temizlemeye gelen bir kadından söz ediyordu. Sonra sıradan bir şeymiş gibi şöyle dedi: "Biliyor musunuz, onunla hiç tanışmadım. Çünkü ben her sabah saat 7.30'da işe gidiyorum. Oysa saat 8.30'da geliyor. İnanılmaz gibi görünüyor ama aradaki o bir saatlik fark yüzünden tam 30 yıl hiç tanışmadan aynı evi paylaşmışlardı. Beyefendinin çıkmasından bir saat sonra o kadın en mahrem dünyasına girmiş, en özel eşyalarına dokunmuş, iç çamaşırlarını ütülemiş ve işi bitince de kapıyı çekip çıkmıştı. Bu kadar çok şeyi paylaştıkları biriyle hiç tanışmamış olmaları vahşi bir yalnızlık hikayesi gibi geldi bana. Yüzyılın başında Zimmel'in ilk işaretini verdiği iletişimsizliğin doruklarında yaşıyor insanoğlu. Hem de iletişim çağı adını koyduğu bir çağda. Aslında yıllardır her sabah New York'taki ofisinden Pekin'deki bayiyi arayıp yüzlerini hiç görmediği büro çalışanlarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı yapan bir meşrubat firması yöneticisinin ya da her gece bilgisayar başına geçip adını bile bilmediği Hollandalı kıza ilanı aşk eden Venezuelalı gencin bu 70'lik beyefendiden farkı olmasa gerek. İnsanlık tarihinde ilk kez insanlar birbirlerinden bu kadar uzak oldukları halde birbirlerine dokunmadan ilişki kuruyorlar. Yüzyılda geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Geçen ay çekim için girdiğim bir televizyon stüdyosunda beni görüntüleyen kameranın arkasında kameraman olmadığını fark ettim. Televizyon yöneticileri tasarruf fikriyle kameramanları atmışlar ve yönetmenlere uzaktan kumandayla çekim yaptırma yöntemini keşfetmişlerdi. O andaki halim bana pek komik göründü. Boş bir stüdyonun içinde tek başıma merceğiyle bana bakan bir objektife laf anlatmaya çalışıyordum. X kuşağı. Bu yalnızlığa nicedir aşinayız. Çocuklarımız bir süredir uyku öncesi masallarını yataklarının başucuna konan bir teypten dinliyorlar. Oyunlarını bilgisayarda oynuyorlar. Derslerini videodan izliyorlar. Kahramanlarını televizyondan seçiyor. Sevgilileriyle internette buluşuyorlar. Bütün bunlar olup biterken bir odanın içinde yapayalnızlar. Yüzyılın bizi getirip bıraktığı nokta burası. Onlara biberon kuşağı demek geliyor içimden. 80'lerin ekonomik özgürlüğünü kazanmış, yuppie annelerinin memelerim sarkar endişesiyle emzirmeden yetiştirdiği bebekler büyüyüp 100 yıl sonunda ergen oldular. Daha cinsellikle tanışmadan AIDS'le karşılaştılar. Doğum kontrol haplarının yaygınlaşması sayesinde özgür seksin kapısını aralayan ebeveynlerinin aksine tanımadıkları bir virüs yüzünden özgür seksin kapısını çektiler. Bu korkunun zoruyla giderek yalnızlığın güvenli ıssızlığını keşfettiler. Şimdi dokunmadan yaşamanın tadını çıkarıyorlar. Markete gitmeden internetten sipariş verip bilgisayar aracılığıyla alışveriş yapıyor, doktorlarına röntgen filmlerini mailleyip uzaktan muayene oluyorlar. Onlara X kuşağı da deniliyor, ölü kuşak ya da neydi belirsiz nesil anlamında. En belirleyici özellikleri yalnızlıkları. Danstan bir bele sarılmanın hazzını anlayan büyüklerinin aksine kulaklarında Walkman'le tekno ritminde tek başına dans etmekten azalıyorlar. Sofra başında aileyle birlikte değil, odalarında ekran karşısında veya Burger Site ayaküstü ama mutlaka yalnız atıştırmayı tercih ediyorlar. Sofra başında aileyle birlikte değil, odalarında ekran karşısında veya Burgerci'de ayaküstü ama mutlaka yalnız atıştırmayı tercih ediyorlar. Gazete okumuyor, göz atıyorlar. DVD'deki filmi zıplayarak izliyor, kitabı sayfa atlayarak okuyorlar. İnternette gezinirken aynı anda telefonla konuşabiliyor, yemek yiyebiliyor, televizyon izleyebiliyor ve dergilere göz atabiliyorlar. Uzun sevişmeler yerine üstün körü dokunuşları, uzun konuşmalar yerine kısa sunuşları seviyorlar. İnternette gevezelik sitelerinden birine girip yarattıkları yeni dili görmelisiniz. Her bir yere yetişme telaşındaymış gibi düşünen, konuşan, yazan bir neslin kendine özgü dilini kuruyorlar. H-I, hay okunur, selam yerine geçer. H-I ile başlayıp B-Y-E, bay okunur, veda niyetine kullanılır. Bay ile biten naber sorusunun ne olsun diye yanıtlandığı garip bir geyik muhabbeti. En çok kitapçılarda ünlü roman özetleri türünden kitaplar görünce onları anımsıyorum. Yüzyılın başındakilerin hayata bakışlarını değiştiren kitapların sadece konularıyla ilgileniyorlar. Sağlıklı yaşıyor, iyi kazanıyor, kolay harcıyorlar. Hem parayı hem dostlarını. markalarını, okullarını, kariyerlerini, ailelerinden, arkadaşlarından, fikirlerinden daha çok önemsiyorlar. Hayatı zaplayarak yaşıyorlar. Bilgisayarlarında olduğu gibi özel hayatlarında da sörf yapmayı, derine dalmadan yüzeysel ilişkiler kurmayı, kök salmadan dolaşmayı yeğliyorlar. Bu kök salamama meselesi Türkiye açısından özellikle önemli. Geçenlerde bir arkadaşım farkında mısın dedi. Hiçbirimiz dedemizin mezarının olduğu kente oturmuyoruz artık. Hrant Dink'in televizyonda anlattığı öykü daha da dramatikti. Her gittiği yeri çiçeklerle bezeyen bir dostunun son yerleştiği evinin bahçesini çırılçıplak bulunca nedenini sormuş Hrant ve şu yanıtı almış. Ne zaman bir ağaç ektim de meyvasını yiyebildim ki? Öylesine köksüz, öylesine göçebe, öylesine gezgin bir toplumuz ki hala. Yerleşemedik gitti. Dedelerimizin mezarlarının olduğu yerleri terk ettikten sonra ilkin evimizi derken işimizi, aşımızı ve nihayet bütün yaşamımızı değiştirdik. Bütün bunlar yarım asır içinde olup bitti ve hepimizde öyle bir travma yarattı ki hala altından kalkamıyoruz. Travma dedim de aklıma geldi. Eski dosyalarında bulduğum bir haber şöyle diyor. 13 yaşındaki Soner halası olarak bildiği kişinin aslında babası olduğunu öğrenince şoke oldu. Bu öyküden yola çıkarak 100 yıl sonunda cinsel kimliklerimizin ve seks hayatımızın aldığı şekillerden söz etmek istiyorum. Az sonra. Size baba diyebilir miyim hala? Savaş Özdemir 1982 yılında Samsun'da Meryem adlı bir kızla evlendi. Henüz 18 yaşındaydı. Bir erkeğin vücuduna sahip olduğu halde ruhen kendini kadın hissediyordu. Bir yıl sonra bir oğulları oldu. Ama Savaş artık ne bu evliliği ne de erkek bedenini taşıyamayacağını hissediyordu. Boşandı. İstanbul'a göçüp ameliyatla kadın oldu ve Yeliz adıyla aleme katıldı. Giderken oğlu Soner'i Bafra'daki abisinin yanına yerleştirmişti. Soner amcasını baba, yengesini anne sanarak büyüdü. Bu arada sık sık evlerine gelip kendisini evlat gibi seven Yeliz'i de hala bildi. Yıllar sonra okuldaki arkadaşlarından hala dediği kadının aslında babası olduğunu öğrendi. Baba dediği adam amcası, anne saydığıysa yengesiydi. 10 yaşında bir çocuk için ne travma. Bugün İstanbul'da öz babasıyla bir ana-oğul hayatı sürdüren Soner'in dramı, 20. yüzyılın sonunda vardığımız cinsiyetler karmaşasının en iyi fotoğrafını sunuyor bize. İnsanoğlunun kendi bedeni üzerinde tasarruf yetkisini özgürce kullanmaya başlaması ve doğanın sınırlarının aşılmasında bilimin imdada yetişmesi sayesinde 21. yüzyıla yepyeni bir cinsel kimlikler haritasıyla giriyoruz ve o haritada yolumuzu bulmakta zorlanıyoruz. Sperm Bankası'nda skandal. Geçenlerde The Mail on Sunday gazetesi Londra'da iki eşcinsel erkeğin Amerikalı bir taşıyıcı anneden ikiz çocuk sahibi olduklarını duyurdu. 32 yaşındaki Barry ile 35 yaşındaki Tony'nin biri kız, diğeri erkek olan bebekleri şimdi iki babalı olarak büyüyecekler. Anneye gelince, işte orası karışık. Bilim işini yapıyor ancak meselenin ahlaki yanına karışmıyor. O yüzden de insan doğasına yönelik bu türden tıbbi müdahaleler ciddi etik mücadelelere yol açıyor. Tıp ve biyogenetik alanındaki deneyler bu yüzyılda hukukun karşısına çok karmaşık vesayet ve mülkiyet sorunları çıkaracak. Adli hemogenetik merkezleri şimdiden çocuğunun gerçek annesini ya da babasını öğrenmek için DNA testi yaptırmak isteyenlerle dolup taşıyor. Suni döllenme, tüp bebekler ve sperm bankalarıyla doğum üzerine ciddi bir sektör kuruldu. Ama bankacılığın girdiği her yer gibi burada da mevduatın yanlış değerlendirilmesi sorunu çıktı. Sorunu ilk yaşayan New Yorklu bir beyaz aile oldu. Erkek kansere yakalanmıştı ve kemoterapi başladıktan sonra spermlerin bozulmasından endişeliydi. O yüzden tedaviye başlamadan sağlıklı spermleri alıp bir bankaya yatırdı. Hastalık ilerleyince kadın eşini kaybetmeden ona bir çocuk vermek istedi. Sperm bankasına başvurarak mevduatını geri çekti ve suni döllenmeyle hamile kaldı. Aralık 1986'da çocuk doğduğunda gözlerine inanamadılar. Kuvözde ışıl ışıl gözlerle bir zenci bebek yatıyordu. Banka spermleri karıştırmıştı. Kiralık rahimler. 1980'lerin başında benzer bir kargaşayı Elizabeth Whitehead yaşadı. Eşi kısır olduğu için bir kısırlık enstitüsüne başvuran William Stern, enstitüden kendilerine çocuk doğuracak bir kadın bulunmasını istemiş. Onlar da Bayan Whitehead'i bulmuşlardı. Parada anlaşılmış ve Bayan Whitehead, Bay Stern'in spermleriyle suni olarak döllenmişti. Ne var ki hamilelik sürecinde teknik bir sorun çıktı ve kiralık anne Whitehead, rahminde kiracı olarak bulunan bebeğe kalben bağlandı. Bebek doğunca da vermek istemedi. Konu mahkemeye intikal etti ve daha önce Brecht'in tiyatroda Aytmatov'un edebiyatta sorguladığı annelik hakkına ilişkin o zor soru hakim huzuruna geldi.